Güne bakan.
Güne Bakan programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Türkiye saatiyle saatimiz 15.05'i gösteriyor. Ve program yapım ekibimiz Şule Özçakarı, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün dilerken bugün programımızda neler var kısaca hatırlatmak istiyoruz. Efendim ilk konuğumuz Teknoloji Araştırma Geliştirme Bilim ve İnovasyon Derneği Başkanı Sayın Nuray Başar olacak ve sanayide dijital verimlilik konusunu konuşacağız. Ve Türkiye gündemini konuşacağımız değerli bir gazeteci dostumuz var. TGRT Haber Ankara temsilcisi Sayın Ercan Gürses bizimle olacak.
Gün olup da geleceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. O zamanlar gözlerinde bir baksan kül olurdum yüzüme. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana. Bir daha yağmadılar coşkuyla. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde
Jack. Güne Bakan devam ediyor.
Efendim, stüdyo konuğumuz Teknoloji Araştırma Geliştirme Bilim ve İnovasyon Derneği Başkanı Sayın Nuray Başar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, nasılsınız?
Hoş buldum, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün sizinle sanayide dijital verimlilik konusunu konuşacağız. Şimdi tabii dijital verimlilik ayrı bir kavram ama sanayide dijital verimlilik ayrı bir kavram. Dolayısıyla önce sanayide dijital verimlilik ne demek? Bunu biraz açıklarsak çok memnun olurum.
Şöyle, malumunuz üzerine Endüstri 4.0'ın olduğu bir çağdayız. Hatta Endüstri 5.0, toplum 5.0'ın konuşulduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla artık günümüz dünyasında ne iş yaparsınız yapın, yolunuz mutlaka bir yazılımdan, dijitalleşmeden geçer oldu.
Evet.
Baktığınız vakit artık sanayideki makinelerin tamamı yazılım veya bilgisayar destekli cihazlarla bir bütün halinde çalışır vaziyette. Robotlar çok fazla hayatımızda, özellikle sanayide çok fazla hayatımızda. Sanayide birçok kullanılan cihaz, alet, edevat vesaire her şey sanayiyle, dijitalle birlikte yol almakta. İşte yapılan işlerin güvenliği yine yazılım sektörüyle birebir alakalı, siber güvenlik kısmında üretimin düzgün bir şekilde, üretim bandının düzgün bir şekilde yapılanması yalın üretimle birlikte söz konusu. Açıkçası her şeyi ne yaparsınız yapın dijitalleşmeden artık sanayide yolu geçer vaziyette. Dolayısıyla sanayide dijital dönüşümün gerçekleşmesi, üretimin daha katma değerli olması, daha kısa vakitte, daha yüksek karlılıkla, vakit, nakit ve insandan tasarruf ederek yapılması anlamına da geliyor sanayide,
evet,
dijital verim.
O zaman çok önemli. Yani hem üretimin artması noktasında çok önemli, hem de yeni teknolojilerin üretilmesi anlamında da çok önemli anladığımız kadarıyla. Peki şimdi sanayi sektörümüz Türkiye'de. Bu noktaya kendileri mi yatırım yapıyorlar, yok da dışarıdan mı alıyorlar bu verimlilik adına? Bu noktada neler, nasıl yaklaşım içerisindeler? Kimlerle ortak paydaları var?
Açıkçası baktığınız vakit Türkiye'de şu anda üretilemeyen hiçbir sanayi makinesi yok gibi. Çok yakınımızda Ankara'da yaşıyoruz. Ostim ya da Sincan bölgeye gittiğiniz vakit bir fabrikada kurulması gereken her türlü teçhizatı, yani fabrika için, fabrika kurulması gereken makineler için her türlü makinenin üretilmesini sağlayan kuruluşlarımız mevcut. Yan sanayisi de var, parça imalatı da var, tüm makineye yapan var. Hatta karanlık fabrika dediğimiz insansız fabrikaları yapan fabrikalar bile Ankara'da mevcut. Bunun yanı sıra tabii ki yurt dışından yine makine teçhizat alımı şekliyle de sanayicimiz bir takım ihtiyaçlarını gidermekte. Ama yerli üretime devletimize çok ciddi anlamda destekler vermekte. Daha yüksek oranlarda destekler vermekte. Yerli üretim bence sanayicimizin ilk tercih ettiği konular arasında. Her şeyi Türkiye şu anda yapabilir konumda.
Şimdi burada iki farklı nokta var anladığım kadarıyla. Bir tanesi yazılım alanı, bir tanesi de üretim bandı alanı.
Aynen.
Şimdi üretim bandı noktasında bir sıkıntı yok. Ama yazılım noktasında sıkıntılar var mı Türkiye'de?
Yazılım anlamında da hemen yok. Şöyle ki, üretim bandı dediğimiz aslında bir takım çiplerin, o çiplere yüklenen yazılımlar sayesinde o cihazların çalışması ya da robotların çalışması şekliyle düşünebiliriz. Aslında sadece işin donanım kısmı değil, donanımdan ziyade o donanım ürünlerine yüklenen yazılımlarla o cihazların çalışması, birbiriyle haberleşmesi sanayide öncelik olarak değerlendirebileceğimiz bir konu.
Evet. Şimdi sanayi dediğimiz zaman aslında fabrikalar, yani üreten bir sektör ama katma değerli üretim yapan bir sektörden bahsediyoruz.
Evet.
Dolayısıyla bu katma değeri artırmak anlamında da günden güne alan mı büyütmek gerekiyor yoksa yazılım mı büyütmek gerekiyor sorusu.
Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Alan büyütmeye gerek yok. Az önce konuşmamın başında yalın üretim demiştim. Eskiden işte bir fabrikan var, yetmiyor bize, ikinci fabrikayı açıyoruz diyen birçok fabrika sahibi arkadaşımız vardı. Çokça duyduğumuz bir kavramdı. İşte ikinci fabrikayı da açıyor. Hayır, aslında bir fabrikayı eğer ki cihazları verimli bir şekilde konumlandırdıysanız, buna yalın üretim diyoruz. Çok daha rahat verimlilik sağlayabiliyorsunuz. Cihazların üretim bandını eğer ki belli bir sıraya doğru bir şekilde dizdiyseniz, ki bununla ilgili çalışan artık insanlar da var, yalın üretimle ilgili çalışan insanlar da var, hem zamandan hem insan kaybından, yani insanın daha az insan çalışması çok rahatlıkla sağlanabiliyor. Yani bir fabrikada aslında eskiden 2-3 fabrikada yapılan şey bugün çok rahatlıkla bir fabrikada yapılabilir vaziyette. Dolayısıyla artık eskisi gibi ikinci fabrika açtı, üçüncü fabrika açtı, çok çabuk büyüyor değil. Mevcut alanı çok verimli bir şekilde kullanmak öncelikler arasında.
Evet. Şimdi burada akla bir de diğer taraftan baktığımızda farklı bir soru geliyor. Bu verimlilik bir taraftan da insan gücünü ya da insan kavramını geride mi bırakıyor acaba diye bir soru var.
O da aslında Endüstri 4.0 ile birlikte en çok konuşulan kavramlardan bir tanesiydi. Artık insanlar işsiz mi kalacak? Bu fabrikalardaki insanlar ne iş yapacak? Öyle bir şey tabii ki yok. Bir Eskişehir'de geçen sene bir firma ziyaretinde bulunmuştum. Tamamıyla robotik sisteme geçmiş, robotlarla üretim yapan bir firma. Hiç eleman çıkarmamıştı. Çünkü o robotların da bakımını yapacak, onların tamirini yapacak, onları kontrol edecek insan kaynağına ihtiyaç var. Zaten geçmişte fabrikalarında kullanılan işin elektrik kısmını, mühendislik kısmını bilen insanlar var. O insanları değişik eğitimlerle dönüştürerek günümüz teknolojilerine yatkın bir şekilde kullanılabilir, yani iş hayatına katkı sağlayabilir bir vaziyete getirebiliyor insanlar.
Burada aslında dijital dönüşümle birlikte kalifiye olmak ön plana çıkıyor anladığımız kadarıyla.
Çünkü yetkinliklerin dönüştürülmesi önemli.
Eğer sanayide bir dijital verimlilik istiyorsak ve bunu daha da geliştirmek istiyorsak, burada bir, kalifiye elemana her zaman ihtiyaç var. İki, vasıfsız elemansa eğer muhakkak kendini geliştirmesi gerekiyor. Bu anlamda evet, da galiba kurumlar kendi içerisinde eğitimler düzenliyor herhalde, değil mi?
Evet. Baktığınız vakit şu anda kurum içi eğitimi yapmayan hemen hemen hiçbir fabrika kalmadı gibi. Tek teknoloji kısmıyla değil, birçok alanda insanların, personellerin kişisel gelişimi ya da takım içinde çalışabilmesi, ki bu da çok önemli bir kavram, bir fabrikanın tamamıyla iyi bir şekilde üretim yapabilmesi, sağlıklı bir iletişimden geçtiği için bu da çok önemli bir kavram. İletişim becerilerinin gelişmesi, takım oyunları gibi birçok kavram artık fabrikalarda verilen standart eğitimler içerisine girmiş durumda. Ki geçtiğimiz bir 15-20 yıl öncesine gittiğiniz vakit fabrikalarda bu tür eğitimleri bırakın, mesleki eğitimlerin bile söz edilmesi neredeyse imkansız gibiydi.
Peki bu verimlilik noktasında kurumsal çalışmalar mı önemli yoksa kişisel çalışmalar mı? Ne dersiniz?
Verimlilikle ilgili önce bir bilinçlendirme, farkındalık eğitimi alınması çok önemli. Aslında Ankara bu konuda oldukça şanslı bir il. Ankara Sanayi Odası'nın Sincan 1. organizede bir dijital dönüşüm fabrikası var. Bu dijital dönüşüm fabrikasında Endüstri 4.0'ın bütün elementlerinin yanı sıra verimlilik konusunda da yine Endüstri 4.0'ın elementlerinden bir tanesi eğitimler verilmekte. İnsanlar fabrikalarındaki insanların bir kısmını gönderip orada eğitim aldırıp onların kendi fabrikalarında uygulamasını sağlatabiliyorlar. Hem teorik hem pratik eğitimler veriliyor beraberinde. Dolayısıyla bu eğitimleri alan kişiler çok rahatlıkla gidip fabrikalarında bunu uygulayabiliyorlar. Bu da fabrikaların çok kısa zamanda performanslarını katlamalarını, daha fazla üretim yapmalarını, daha çok para kazanmalarına, ihracat yapmalarına, ürün üretmelerine, katma değerli iş yapmalarına neden oluyor.
Peki bir yurt dışıyla biraz kıyaslasak ne deriz? Yani Türkiye'deki dijital sanayideki dijital verimlilik açısından.
Şöyle, Türkiye'de aslında baktığınız vakit çok ciddi yetişmiş bir insan kaynağı var. Türkiye'de çok fazla teknik okul var. Onun yanı sıra mühendislik konusunda çok iyi üniversiteler var. Ki sizinle daha önce beyin göçünde konuşmuştuk. Keşke bu insanlar beyin olarak göçmese, Türkiye'de kalsa, Türkiye çok çok farklı konumlara gelebilecek nitelikte. Çok nitelikli insan kaynağımız var aslında birçok ülkeye kıyasla baktığınız vakit. Zaten baktığınız vakit Türkiye'den beyin göçü alan ülkeler bu nitelikli insan kaynağının farkında oldukları için Türkiye'deki insanlara bu kadar yatırım yapıyorlar. Bu kaynağı biz aslında içeride tutmayı başarabilsek sanayimiz çok daha iyi yerlere gelecektir. Bakınız mesela TOK, milli otomobilimiz, biliyorsunuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde gerçekleştirilen bir otomobil yatırımımız. Bütün parçaları Türkiye'de üretiliyor. Aslında bizim Türkiye olarak bir otomobil üretme kapasitemiz var. Yıllardır da vardı. Ama bu yani bir kampanyayla birlikte ortaya çıktı ve hadi yapalım denildiği noktada bu çok rahatlıkla yapıldı, başarıldı. Ki buna göre birçok örnek verebiliriz. İşte Türkiye'de parçaları üretilen, yurt dışına gidip birleştirilip tekrar Türkiye'ye satış yapılan o kadar çok fazla ürün var ki. Baktığınız vakit, bir parçayı araştırdığınız vakit onun menşeinin Türkiye olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'den çıkıyor, X ülkeye gidiyor, orada bir araya geliyor, tekrar Türkiye'ye satışı yapılıyor ki bu Türkiye için çok ciddi bir para kaybı anlamına geliyor. Yani bunun önüne geçilmesi lazım. Bizim sanayimiz gerçekten çok güçlü bir sanayi.
Şimdi burada tabii sanayide bir şekilde bu gelişimin sağlanması açısından da bir diğer nokta yatırım. Yatırımlar ne durumda? Yani hem teknolojik hem de dijital yatırımlar.
Tabii ki içinde bulunduğumuz dönem, enflasyonun çok hızlı artması, maliyetlerin çok fazla yükselmesi, insan kaynaklarına verilen, ödenen paralar vesaire düşünüldüğü vakit şu anda sanayicinin yatırım yapması çok güç noktada ve krediler istediğimiz ölçekte de değil. Devletin vermiş olduğu bir takım krediler var. Onlar içinde teşvikler var. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Finansa erişim daha kolaylaşacak olsa ya da işte yurt dışına ihracat daha kolaylaşacak olsa birçok şeyi çok daha rahatlıkla başarabileceğiz.
Evet. Şimdi tabii sadece sanayi demek doğru mu bilmiyorum ama bir taraftan ticaret de hani denebilir. İkisi böyle farklı kavramlar olarak ortaya çıkıyor. Sanayi daha üretim noktasında, ticaret biraz daha alım satım noktasında bir yaklaşım ama bütün bunların hepsinde hani ticarette dijital noktada daha üst bir seviyeye sanki ulaşmışız gibi bir algı var. Ne dersiniz?
E-ticaret kavramı ile birlikte aslında birçok şey, özellikle küçük KOBİ'ler diyebileceğimiz kesim ya da mikro işletmeler e-ticarete yöneldi. İngilizce bilmek aslında burada çok büyük bir avantaj. Devletin, Ticaret Bakanlığı'nın bununla ilgili vermiş olduğu çok ciddi destekler var beraberinde. E-ticaret yapan ya da yurt dışında bir yer açmak isteyenlere vermiş olduğu çok ciddi destekler var. Desteklere ulaşmak daha kolaylaştı. Büyük üretim yapan firmaların büyük kısmı, sanayicilerimiz yurt dışında da bir yer açma yolunu şu anda tercih etmekte. Oralarda da yatırımlar yapmakta. Dolayısıyla aslında üretilen malların ticarileştirilmesi de kısmen de olsa sağlanabiliyor. Bir takım sıkıntılar yok mu? Var. Mesela işte büyük bir e-ticaret sitesi, dünya çapında işlem yapan bir e-ticaret sitesi. Mesela şu anda Türkiye'deki banka hesaplarının değil, yurt dışında bir yerde banka hesabının açılmasını şart koşuyor. Tabii bu herkesi zorluyor mu? Zorluyor. Belki büyük işletmelerin yurt dışına gidip bir banka hesabı açıp bir vergi numarası alması daha kolayken, mikro işletmelerin ya da KOBİ'lerin, daha küçük ölçekli KOBİ'lerin gidip yurt dışında bu işlemi yapıp gelmesi de ona çok ciddi yük verdiği için bunu sağlayamayan insan sayısı da çok fazla. Baktığınız vakit yani KOBİ'de diyoruz ama Türkiye'deki işletmelerin %95 civarı KOBİ, küçük işletme. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir takım önlemlerin alınması çok önemli. Bunların ticaretin önündeki engeller kalkarsa yine vize problemi, son günlerde herkesin çokça yaşadığı bir konu, daha hızlı ticaret dönecektir diye düşünüyorum.
Peki sanayide özellikle dijital verimlilik marka tanıtımı noktasında hangi seviyede size göre?
Markalaşma ile ilgili de maalesef çok zayıfız. Daha önce bununla ilgili bir çalışma yapmıştık biz. Sincan birinci organizede yapmıştık Ankara Sanayi Odası ile birlikte. Sanayinin dijitalleşmesi ve markalaşması konusunda Ankara'da çok değerli markalar var. Ama marka kavramı genelde yerelde kalmayı tercih ediyor. Baktığınız vakit İstanbul'a gitmek, İstanbul'da bile markalaşmak firmalar için, bazı firmalar için oldukça zor. Anadolu'ya gidiyor ya da Türkiye'de üretim yapan birçok firma ilk önce Türkiye Cumhuriyetlerini tercih ediyor ya da yakındaki ülkelere, doğumuzdaki ülkelere tercih ediyorlar ticaret yapmak için. Ama ilk ticarete başlangıç noktaları bir Avrupa, bir Amerika. Korkutuyor, insanların gözlerini korkutuyor. Oralarda ticaret yapmak çok kıymetli, değerli. Sadece işin ticari boyutu değil, para kazanmak değil. Türkiye'nin tanıtımı, bir Türk markasının bir Amerika'da ya da bir Avrupa'da bilinir olması, görünür olması aslında çok değerli bir kavram. Yani bu konuda da desteklerin daha fazla artması çok önemli bir olay.
Şimdi müsaade ederseniz buradan bir başka konuya geçmek istiyorum. Şimdi siz dernek olarak, Teknoloji Araştırma Geliştirme Bilim ve İnovasyon Derneği olarak pek çok kampanyada düzenliyorsunuz. Ayrıca siz kişisel olarak da bir iş insanı olduğunuz için elinizden gelen her türlü konuda bazı yardım kampanyaları düzenliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bu hem kurumsal hem kişisel olabilir ama son günlerde bir kitap kampanyanız var galiba. Biraz ondan bahsetmenizi rica etsem.
Evet, bizi çok heyecanlandıran bir kampanya aslında. Maalesef bugün bile dezavantajlı okullarımız var. İmkansızlıklar içerisinde olan okullarımız var. Bu sene dernek olarak 3 okula kütüphane yaptırma sözü verdik. Onun için bir kitap kampanyası başlattık. Yeni ya da kullanılmış, evimizde, kütüphanemizde duran, yıllardır atıl vaziyette duran birçok kitap var. O kitapları bir başka insana vermek, o kitaba da bir hayat kazandırmak, bir başka elde okunmasını sağlamak bizim için çok kıymetli. Gençlerimize yeni yeni ufuklar açmak, onlara kitap okuma sevgisini tekrar kazandırmak için bu kampanyayı çok önemsiyoruz. Onunla ilgili bir kitap toplama kampanyası başladı.
Buna herkes katılabilir mi? Yani tabii, tabii. Evinizde mesela, evimizde okuduğumuz ama artık bir köşede kalan kitaplar da olabilir herhalde, değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle. Yani her türlü hikaye, roman, şiir kitabı, bir ortaokul, lise öğrencisine hitap edebilecek her türlü kitap bizim kabulümüzdür. Dediğimiz gibi yeni kitap alanlar da var. Evindeki kitapları verenler de var. Her insan
peki,
bir kitap
başka
verse...
Peki başka maddi yardım
maddi
olabilir mi?
Maddi yardım da şöyle, bu okullara biz kütüphane de yaptıracağız. Kütüphane için bir giderimiz olacak. Maddi yardım da kütüphanelerin yapılması ve okulun kütüphanesinin işte boyanması, bilgisayarının, yazıcısının o kütüphanede oturulacak masa, sandalye, koltuk gibi şeylerin alınması için kullanacağız.
Şimdi siz bunu söyleyince aklıma çok hoş bir film geldi. Geçtiğimiz günlerde galiba seyretmiştim. Rüzgara Dizginleyen Çocuk diye bir Afrika filmiydi. Afrika'nın bir ülkesinde bir çocuk bir eski kütüphane diyemeyeceğim ama bulduğu eski bir dergiden bir rüzgar türbünü yapıyor, onu yani kendi yaratıcılığıyla bütünleştiriyor ve bütün o bölgenin gelişimini sağlıyor. Su kuyusu açılması, temiz suya ulaşma, sonrasında pek çok insanın sağlıklı devam etmesi gibi. Şimdi ne kadar küçük bir şey aslında, küçücük işe yaramayacak diye düşündüğümüz bir dergideki bir yazıdan bunu çıkartıyor ya da bir resimden bunu çıkartıyor. Bizim çocuklarımız çok zekidir, çok gelişmeye açıktır. Onların da hangi kitaptan, hangi materyalden neyi keşfedecekleri, nereye ulaşacakları hiçbir zaman bilemeyiz.
Kesinlikle.
Onun için onlara güvenmemiz lazım. Buradan herkese çağrımızı yapalım o zaman.
Evet.
Ama nereye ulaşacaklar, nasıl ulaşacaklar size?
Instagram hesabımız tabit alt tire dernegi.
Tabit alt tire dernegi.
Oradan ulaşabilirler. Onun haricinde dernek@tabit.org.tr adresinden maille bize ulaşabilirler. Her türlü dediğimiz gibi bağışı biz yerinden gidip alırız. Okullarımıza zaten veriyoruz. Bununla ilgili anlaşmamız da var, resmi anlaşmamız da var okullarımızla. Evet. Dernek Genel Müdürlüğü'nde bu konudan haberi var. Her şey yasal prosedürleri içerisinde gerçekleştiriyoruz.
O zaman bir kez daha söyleyelim. Teknoloji Araştırma Geliştirme Bilim ve İnovasyon Derneği, Sayın Başkanın Ray Başar'la birlikte 3 okula kütüphane yaptırıyor.
Evet.
Ve evinizde, kıyıda, köşede kalmış hangi kitap varsa, hangi dergi varsa, hangi materyal varsa bunu kabul etmeye hazırlar. Bunun yanı sıra bir şekilde nakdi yardım da kabul ediyorlar. Aynı zamanda yeni kitapları da kabul ediyorlar. Dolayısıyla kitap madem bizim için değerli, bilgi madem bizim için değerli, geleceğimiz adına da bu gençlere bu kütüphane için yardımcı olmamız gerekir. Onları da tabitdernegi.com değil mi?
org.tr
oradan ulaşabilirsiniz. En azından tabit diye yazarak buradan gereken bilgilere ulaşabilirsiniz. Dernek vasıtasıyla yapılan bu önemli kampanyaya da sizi davet etmiş olalım. Hem yurt içinden hem yurt dışından tüm sevgili dinleyenlerimizi. Size de çok teşekkür ediyorum.
Ben Sayın teşekkür Başar. Ediyorum.
Çok sağ olun programımıza katıldığınız için ve paylaştıklarınız için. Sanayide dijital verimliliği konuştuk. Konumuz Teknoloji Araştırma Geliştirme Bilim ve İnovasyon Derneği Başkanı Sayın Nuray Başar'dı.
Uçurumdan düşmek gibi tekinsiz seni sevmek, sanki yanımdasın gibi elini tutacakken kaybolur suretin, çok uzakta sesin. Tam ayağa kalkıyorum derken yokluğun hatırlatır kendini. Acılarımı da büyüttüm, sardım yaralarımı da. Bir sensiz olmadım. Herkese taştan duvar, sen beni hırpala. Ah diğer yarım. Acılarımı da büyüttüm, sardım yaralarımı da. Bir sensiz olmadım. Herkese taştan duvar, sen beni hırpala. Ah diğer yarım. Bu hikayenin en sevdiğim şarkı benim, kandığım tek yalan benim. Kaybolur suretin, çok uzakta sesin. Tam ayağa kalkıyorum derken yokluğun hatırlatır kendini. Acılarımı da büyüttüm, sardım yaralarımı da. Bir sensiz olmadım. diğer yarım. Acılarımı da büyüttüm, sardım yaralarımı da. Bir sensiz olmadım. Herkese taştan duvar, sen beni hırpala. Ah diğer yarım.
Saatimiz 15.35 Türkiye saatiyle ve stüdyomuza çok değerli bir konuğumuzu arıyoruz. TGRT Haber Ankara temsilcisi Sayın Ercan Gürses bizimle. Ercan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakan Bey. Çok teşekkür ederim.
Ben tabii şu anki titriniz olarak bunu söylüyorum. Aslında gazeteci yazar olarak da söyleyebiliriz. Pek çok farklı medya kuruluşunda görev yaptınız. Devlette de görev yaptınız. O yüzden Ankara'yı çok iyi bilen bir değerli gazeteci demek daha doğru. Şimdi Türkiye gündemini konuşacağız ama gündemde seçim var. Seçimle başlayalım. Yani bakıyoruz öncelikle tabii grup partilerinin grup toplantılarında bazı açıklamalar da yaptı liderler. Ve burada hep seçim ve karşılıklı aday tartışması ön plana çıktı. Siz Ankara'nın ne konuştuğunu nasıl özetlersiniz?
Ankara tamamen Millet İttifakı'nın adayına kilitlenmiş durumda Hakan Bey. Yani bunu artık kendileri de itiraf etmek durumundalar. Çünkü aylardır diyorlardı ki biz aday için acele etmiyoruz. Onların çok geride kaldığını görüyoruz. Şu an itibariyle orada büyük bir sabırsızlık var. Ve bir çıkmaz sokaktalar. O çıkmaz sokağın nedeni de CHP'lilere sorduğunuz zaman İYİ Parti ve Akşener. Akşener'e sorduğunuz zaman şahsi hırslar diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyor. Ve görünen o ki, ben bir anda daldım konuya tabii ama şu anda görünen o ki en önemli başlığımız bu. Ve Millet İttifakı'nın aday sorunsalı diyelim bir ifadeyle. Bu nasıl çözülecek? 13'ünü adres gösteriyorlar ama İYİ Partililer diyor ki sorun çözülmedi. 13'ünü adres göstermek için bir neden yok. Çözülmez demiyoruz ama 13'ünde ne çözülecek? Top bizden çıktı diyorlar. CHP'de son derecede kendinden emin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda. İş nereye götürecek gerçekten biz dahi kestiremiyoruz.
Aslında burada şimdi farklı açıklamalar gelince doğru nirengi noktasını bulmak da zorlaşıyor. Yani kimin hangi açıklamasını nirengi noktası alacaksınız? Bu aslında sıkıntı. Bir de bu daha önce de konuşmuştuk. Altılı Masa'nın açıklamalarında hep bu ikilemlere rastlıyorduk. Ama yazılı açıklamalarında bu yoktu. Bir yazılı açıklama falan mı olur? Ne dersiniz? Yani hepsinin imza attığı, yine onu mutabakat metni gibi.
Yani mutabakat sağlarlarsa olur Hakan Bey ama şu an kestirilemiyor. Şu an bir kızgınlık var iki parti arasında. Aslında İYİ Parti ve masadaki diğer beşli arasında. Sorun da şu, şimdi Kılıçdaroğlu'nun adayım demeyip ama adaylıkla ilgili bütün imaları yapması İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu. Ama daha önce de yani hakkını yememek lazım CHP'nin de rencide olduğu konular vardı. Kendi belediye başkanlarının ikisinin İYİ Parti tarafından sürekli adaylık konusunda telaffuz edilmesi CHP'ye açıkçası iç işlerine karışmak olarak bir öyle değerlendirmiş ve bu duyguyu yaşamışlardı. Onu da bir tarafa koymak lazım. Dolayısıyla şimdi şöyle bir durum var. Kılıçdaroğlu artık imaların da ötesine geçti adaylığını ben geliyorum diyerek film replikleriyle ortaya koyunca İYİ Partililer de demeye başladı ki önemli isimleri biz bunu kulis olarak da verdik. Biz anlaşma yapmadık. 13'ünde adayı açıklayacağını söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Masanın adayı açıklayacağını söylüyor. Bir anlaşma olursa açıklanabilir ama şu an bizim elimizde ilerleme olduğuna dair bir veri yok diyorlar. Dolayısıyla o çıkmaz sokağın içerisindeyiz. Bir temenni olarak Kılıçdaroğlu belki ifade ediyor ama şu an adaylığa kilitlendik. Aslında konuşulması gereken kendiler açısından mutabakat metniydi ama bu sorun olduğu müddetçe de o çok konuşulmayacak.
Şimdi öyle bir nokta var ki Sayın Gürses şöyle bir şey. Yani bir masa var. Bunu hep konuşuyoruz yani. Masadan kalkan masayı patlatacak.
Evet.
Fakat bu patlayan masa herkesi patlatır gibi bir durum da söz konusu. Yani Türkiye'nin siyasi geleceğindeki kartlar yeni baştan dağılabilir. Ama bir şekilde ortak nokta arayışı var. Ortak nokta arayışı da aslında Cumhurbaşkanı karşıtlığı üzerinden şekilleniyor galiba. Peki bu doğru mu size göre? Yani Cumhurbaşkanlığı karşıtlığı üzerinden şekillenince demek ki içeride bir sürü başka sorun da var. Sadece bu değil.
Çok çok yanlış. Son derecede yanlış Hakan Bey. Mutabakat metnini kastediyorsunuz.
Evet.
O mutabakat metninde de ana ruhu gördüğümüz zaman o ana ruhta yapılanları tamamen AK Parti döneminde yapılanları yıkmak demeyelim belki ama yani onun yerine başka şeyleri koymak mantığı üzerinde. Oysa ki o metin üzerinde mesela iyi gitmediğini düşündükleri şeylerin yerine hangi alternatifi koyacaklarına ağırlık verselerdi. Ama biz bunu kaldıracağız. Varlık fonunu yok edeceğiz. Cumhurbaşkanlığının artık binalarını halka açacağız. Doğrudur yanlıştır ondan bahsetmiyorum ama ben iyi kötü Türk halkının motivasyonunu biliyorum. Yıkıcı olana değil daha çok yapıcı olana yönelir. Yani muhalefet özellikle ekonomik sıkıntılardan dolayı geçtiğimiz yıl itibariyle büyük avantaj sağlamışken bu avantajını şu anda tamamen yitirme noktasına geldiyse bence bugün mutabakat metninde de ortaya çıkan adam ana motivasyon sizin de söylediğiniz gibi sizin yaptığınız her şeyi ortadan kaldıralım mantığından kaynaklanıyor olabilir. Halbuki 20 yıllık bir iktidarın doğru yaptığı şeyler de vardır. Birçok şeyi yanlış bile yapsa onları da teslim ederek bir metin ortaya koymuş olsalardı bence daha inandırıcı olabilirlerdi ve oylarını da daha çok artırabilirlerdi. Aday sorununun tamamen dışında konuşuyorum ama.
Evet. Orada tabii hani siyasi bir manevra açısından da düşünülebilir. Hep kötü tarafın aktarılması belki hani muhalefet yaklaşımı olarak adlandırılabilir ama. Ben şuna gelmek istiyorum. Burada madem ki sistem değişikliği var. Efendim olacak adayın çok yetkisinin olmayacağı düşüncesi var. Pek çok farklı açıklama var. Niye o zaman bu kavga?
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aslında bir yönüyle değindiği, yani Cumhurbaşkanı'nın o yönüne söylediği eleştirinin o yönüne katılıyorum. Bölüşüm kavgası. Ya o bölüşüm kavgası açık bir şekilde ortaya kondu. Şimdi Cumhurbaşkanlığını nasıl bölüşeceğiz? Sonrasında listeleri nasıl bölüşeceğiz? Bürokrasiyi nasıl bölüşeceğiz? Ve nihayetinde de Cumhurbaşkanı yardımcılıkları vesaire başbakan yetkisini kim kullanacak? Sistem değişmedi ama böyle bir tartışma da var.
Sistemin değişmesi için bir yaklaşım sergiledikleri için
evet.
Bu sistem en erken ne kadar önce değişebilir? Yani diyelim ki bir sene içerisinde değiştirecekler. Bu bir sene içerisinde zaten bir mutabakat metni imzalamışlar. Bunun orada X'in, Y'nin, Z'nin olması ne fark eder gibi geliyor. Hani bir halk olarak soruyorum ben de size. Siz doğru. Bu gazeteci olarak nasıl yapıyorsunuz?
Çok doğru soruyorsunuz Hakan Bey ama real politik olarak şunu da görüyorlar. Diyorlar ki bu sistem bugünden yarına değişmeyecek. 360'ı bulabilir miyiz? Diyelim ki Millet İttifakı seçimi kazandı. Ve Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı oldu. Ama 360'ı bulamadığınız müddetçe sistemi değiştiremiyorsunuz. Cumhurbaşkanı ne diyecek? Sistem değişmedi. Ne yapacağız? Karşıdaki de diyecek ben başbakan yetkisini kullanmak istiyorum diyecek Akşener. Anayasada böyle bir yetki yok. Şu anda yaşanan kaosu da düşündüğümüz zaman o zaman yaşanabilecek kaosu da öngörmek gerekiyor. Yani halk kaosu istemiyor Hakan Bey. Aslında halk öngörülebilirlik istiyor. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yaşayabilecekleri işaretini veriyorlar. Bu da onlar açısından iyi bir şey değil yani.
O zaman şöyle bir bakış açısı getiremez miyiz? Yani biz burada yani hakikaten bireysel hakların davasında mıyız yoksa siyasal partilerin kendi aralarındaki çekişmenin bir sonucu mu? Yani bu hep böyle gidecekse o zaman başka şekillerde de düşünülebilir her şey. Yani her şeyi yazılı hale getirmek kendi içlerinde gizli bir protokol yapılması bu kadar mı zor gibi geliyor? Yani ben hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Sanırım sevgili dinleyicilerimiz de öyle. Yani biz 6 kişi herhangi bir 6 kişi bir konuyla ilgili bir ekip çalışması yapsak bir plan yapılır, bir sistem konur ve bu kadar zamanda eğer bu konmadıysa bundan sonra nasıl olacak diye soru sorulur. Burada bir kafa karışıklığı oluyor galiba. Yani burada bu açıklamayı kim yapmalı? Hepsi beraber mi yapmalı acaba bu altılı masanın? Yoksa açıklama olmayacaksa her şeyi oluruna mı bırakmalılar? Ne dersiniz?
Hakan Bey, orada dediğiniz çok doğru. Altısı birden mi yapmalı? Öyle yapıyorlar. Toplantılarda da öyle yapıyorlar. Oturma yerleri sorun oluyor. Açıklamayı kimin yapacağı bilmiyorum. Belki kurayla, belki alfabetik sırayla belli oluyor. Yuvarlak masa koydular. Yani orada da bir sorun olmasın diye. Sembollere bu kadar takıldığınız zaman, ki bunlar olduğu zaman bir tamam buna bir kompleks göstermiyoruz falan diyorlar. Takdir edilecek yönleri de var. Onu söyleyeyim. Yani uzlaşma kültürü açısından önemli bir iş de yapıyorlar. Çünkü zordur bu süreçleri yürütmek. Ama yani bir güvensizlik ortamını da ortaya koyuyor. Sizin söylediğiniz gibi 6 kişinin bir araya oturup uzlaşması ve o uzlaşma konusunda da dışarıya çok renk vermemesi zor bir şey midir? Renk vermemesi derken yanlış anlamasın izleyiciler. Toplantı biter bitmez hemen herkesin kamuoyu önünde atışarak birbirlerine gol atma telaşına düşmesi iyi bir şey değil yani. Uzlaşma tamam, fikir çatışması tamam, ona da evet, ama bunun yolu medya üzerinden birbirlerine mesaj verip kendi kamuoylarını da tahkim etmek midir? Bence
şimdi
bu sıkıntılı bir şey.
Bir noktada aslında bu araştırma şirketleri noktası ortaya çıkıyor. Orada partilere oy oranları çıkıyor aslında. Partiler de kendilerini bu oy oranlarına göre belli bir yere konumlandırıyorlar. Dolayısıyla hani yeni oy oranları üzerinden diyorum hani kamuoyu araştırmalı noktasında. Peki madem öyle, herkesin eşit olabileceği bir ortam neden olmuyor size göre?
Altılı masa içerisinde. Evet. Ya bu onlar arasında bir sorun. Kılıçdaroğlu bunu istiyor.
Yani 0.1 de olsa birinin oy oranı, öbürü de işte 25 nokta bilmem ne olsa hepimiz eşitiz. Hiç fark etmez bizim için. Her şeyi eşite bölelim. Bitsin gitsin ne olacak diyebilirler yani.
İyi Parti buna itiraz ediyor. Ya benim oyumla onların oyu biri olmasın diyor ki o doğrulanmış bir kulis olarak çıktı karşımıza Hakan Bey. Hatta bu değişik verilerle ortaya çıktı. Dendi ki masadaki iki büyük partiyi ayıralım. Onların ikişer oy hakkı olsun, diğerlerinin bir oy hakkı olsun diye de ifade edildi. Hatta ve hatta ben biliyorum aylar öncesinden İyi Parti bu ittifakın bu kadar geniş olmasından rahatsızlığını gazeteciler aracılığıyla kamuoyuna artık duyurmaya da başlamıştı. Yani biz CHP ile süreç ilerlediğinde zaten kazanıyoruz. Ceketi de koysak kazanacağız. Dolayısıyla bu oylarının belli olmayan minimal düzeyde olan partileri artık tırnak içinde söylüyorum. Onları küçümsemek anlamında değil, haşa, sırtımızdan atabiliriz diye düşünüyorlardı. Ama Kılıçdaroğlu'nun o partilere sahip çıkması, ki Akşener onu şöyle hissediyor, onların Kılıçdaroğlu'nun Truva atının içerisindeki parçalar olduğunu düşünüyor onların. Dolayısıyla orada Akşener kendini yalnız hissediyor. 5 ve 1 gibi hissediyor. Yani gerçekten baktığımız zaman buna hak vereceğimiz bir taraf da var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmeyebilecekleri yönünde bir hissiyat var hepimizde, değil mi? Ama İyi Parti bambaşka bir yerde. Dolayısıyla o eşit oy hakkı da böyle bir soruna yol açıyor. İyi Parti bunu istemiyor.
O zaman burada temel olarak altılı masada Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener arasında bir anlaşma noktasında henüz bir netlik olmadığı gibi bir algı ortaya çıkar. Doğru mudur?
Doğru. Doğru, netlik yok. Ve ben bunu İyi Parti'nin çok önemli bir kurmayıyla da konuştum. 2 gün önce konuştum. Dedim ki iş nereye gidecek? Siz geri adım atmadınız. Kılıçdaroğlu geri adım atmadı. Bu iş çözülmez. Dağılma noktasına gelir. Valla şu an için bulunduğumuz durumdan bahsediyorum. Ama siyaset çok dinamiktir. Ya Sayın Kılıçdaroğlu vazgeçecek ya biz vazgeçeceğiz, ama yoksa süreç şu an itibariyle, ben mevcut durumu söylüyorum, milim ilerleme olmadı ortak adaylık konusunda diyorlar. Hatta yol haritasında bile ilerleme yok Hakan Bey.
Yani tabii Türkiye açısından çok sorun değil, çünkü biliyorsunuz devletler ya da hükümetler boşluk sevmez, boşluk doldurulur. Dolayısıyla insanlar eğer ya da siyasi partiler o noktada istenilen seviyede olmazsa o boşluğu dolduracak başka etkenler, başka partiler bir anda çıkar. Yani bu tarih de boşluğu
hep sevmez. Hep oldu ama, değil mi Hakan Bey?
Tarih de boşluğu sevmez. Doğru. Yani kendimizi hani biz yayıncı açısından da ortaya koysak aynı şey. Biz değişmez, çok büyük yayıncıyız, boşluğumuz doldurulamaz desek bile bakarsınız ki ertesi gün de olmuş. Dolayısıyla kimsenin kendini farklı noktada hissetmemesi lazım. Herkes o boşlukta nerede durduğunu, ne kadar durduğunu kendi belirliyor maalesef.
Yeni bir Hakan Tuzcu bulamayız ama onu söyleyeyim.
Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi efendim çok az bir zamanımız kaldı. Müzikle veda etmek istiyorum ama öncelikle tabii sizin ekonomik konusunda da çalışmalarınız var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni bir ek zam memurlara sözü varmış gibi bir söylenti var. Bu ne derece doğrudur? Size sormak isterim.
Kestiremiyorum Hakan Bey ama seçim düzleminde olabilir. Yani seçim düzleminde bir ekonomide farklı farklı sözler ve vaatler söz konusu olabiliyor. EYT bunlardan birisiydi. Kapsamının genişleyip genişlemeyeceğini bilmiyorum ama memurlara ek zamda yani duyarsam şaşırmam. Bilgim var mı? Yok.
Evet, peki çok teşekkür ediyorum. Bugün için Türkiye gündemini konuştuk. TGRT Haber Ankara temsilcisi Ercan Gürses bizimleydi. Güne Bakan programının sonuna geldik. Müzikle veda edeceğiz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Yapım ekibimiz Şule Özçakır, Mustafa Çamlıcan, İlgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Yarın saat 15.05'te Güne Bakan'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ne zaman coşku bir şarkı duysam aklıma gelirsin. Ne zaman aşktan bir söz edilse hep konu sensin. Bırak ki benim deli dolu gönlüm seni hep böyle sevsin. Belki de sen çaresiz olduğun için güzelsin. Belki de sen çaresiz olduğun için güzelsin. Yarınlardan çok şey beklemem, yaşamadım diyemem. Anılar seni alıp da götürse özler miyim bilemem. Yalnızlığıma ne bir gözyaşı ne bir avuntu istemem. Yok ki sensiz geçen ne bir günüm ne de gecem. Yok ki sensiz geçen ne bir günüm ne de gecem. Şey beklemem, yaşamadım diyemem. Anılar seni alıp da götürse özler miyim bilemem. Yalnızlığıma ne bir gözyaşı ne bir avuntu istemem. Yok ki sensiz geçen ne bir günüm ne de gecem. Yok ki sensiz geçen ne bir günüm ne de gecem.
Güne bakan.